Ayrım 29, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 344. 21. Bölüm. Gerhard Kröger'e hareket etmesini engelleyen bir deri gömleği giydirilmişti. Dar bir yatağın üzerinde dizlerini karnına çekmiş, sırtı duvara yaslı, büzülmüş kalmıştı. Elçiliğin revirinde bir odada yalnız başınaydı. Yaralı bacakları hastane pijamasının içinden sargılanmış, gözleri fal taşı gibi açılmış, her yana bakıyor ama hiçbir yere sabitlenmiyordu. ''Mein Vater war ein Verräter'' diye gırtlağından ırıldıyordu. ''Mein Vater war ein Verräter, mein Leben ist vorbei, alles vernichtet.'' İki adam onu sahte bir aydının ardında bulunan bitişikteki odadan izliyorlardı. Biri elçiliğin doktoru, diğeri de Albay Witkowski'ydi. ''İyiden iyiye keçileri kaçırmış'' dedi güvenlik şefi. ''Almanca anlamıyor, ne diyor?'' diye sordu doktor. ''Babasının kirli, kötü bir adam, bir hain oldu ve hayatının sona erdi, her şeyin bittiği gibi şeyler.'' ''Bundan ne anlam çıkarıyorsun?'' ''Ne duyuyorsam onu, adamın bir ton suç yüklenmiş sırtına ve tırmanamayacağı bir duvara tırmandırılıyor.'' ''İntihar edebilir.'' diye fikrini belirtti doktor. ''O zaman gömleğin içinde kalacak.'' ''Tamamen haklısın.'' diye katıldı albay. ''Ama yine de içeri girip onu sorgulamaya çalışacağım.''
''Dikkatli ol, tansiyonu neredeyse sıfır. Onun kim olduğuna veya eskiden kim olduğuna bakacak olursa bence bu normal. Yüksektekiler yere düştüklerinde daha fazla ses çıkarırlar.''
''Onun kimliğin eskiden kim olduğunu biliyor musun?''
''Tabii ki, tıp fakültesine giden hemen herkes bilir. Özellikle de kafa konularında eğitim görenler.''
''Beni aydınlatsana biraz doktor,'' dedi Witkowski hekime bakarak. ''Kendisi ünlü bir Alman cerrahıdır veya öyleydi. Birkaç yıldır ondan hiç haber alamamıştım. Ama ihtisas alanı beyin rahatsızlıklarıdır. Bu alanda hiç kimsenin iyileştiremediği, zihinsel bozukluğu olan insanları iyileştirdiği söyleniyordu o zamanlar. Bıçakla hem de. Bir sürü yan etkisi olan ilaçlarla değil.
Öyleyse bir duvara ateş etse isabet ettirmeyi beceremeyen bu lanet dahi neden birini öldürmesi için Paris'e gönderildi?
Bilemeyeceğim albayım, bu konuda bir şeyler söyleseydi de anlamazdım.
Haklısın ama bana bu bilgi gerekli doktor. İçeri gireyim artık lütfen.
Tabii ama unutma, seni gözlüyorum. Giydirdiğimiz gömleğin altında kan basıncını, kalp düzeyini ve solumayı ölçen aletler var. Durumu kritikleşirse dışarı çıkacaksın, anlaşıldı mı?
Bir katil söz konusuyken kimse bana emir vermedi şimdiye kadar.
Ben veriyorum öyleyse Witkowski diye sertçe sözünü kesti doktor. Benim işim onları sağ tutmaktır. Belki senin iyiliğine de olur bu. Birbirimizi anlayabiliyor muyuz?
Seçme şansın var mı?
Hayır, yok. Alçak sesle konuşulmasını tavsiye ederim.
Tavsiyeni kendine sakla.
Albay yatağın önündeki bir sandalyeye oturdu. Kröger kendinden geçmişti. Onun orada olduğunu fark edene kadar hareket etmedi.
Guten Abend, Herr Doktor. Sprechen Sie Englisch, mein Herr?
Pekala, biliyorsunuz ki mükemmel İngilizce konuşabilirim, dedi Kröger kendisini sıkan gömlekle mücadele ederken. Neden ben bu aşağılayıcı barakadayım? Ben bir doktorum, saygın bir cerrahım. Neden bana hayvanmışım gibi muamele ediyorsunuz?
Çünkü Otel Intercontinental'deki kurbanlarınızın aileleri hiç kuşku yok, sizi habis bir hayvan olarak değerlendiriyorlardır. Sizi onların gazabına terk edelim mi? Sizi temin ederim ki onların ellerinde ölümünüz bizim sizi öldürmemizden çok daha acılı olur.
Ölmesi gereken onlar değildi. Bir hata, bir yanlışlık oldu. Trajik bir olay ve buna da o insanlık düşmanını saklamanız sebep oldu.
İnsanlık düşmanı mı? Bu çok ciddi bir suçlama. Harry Latham neden bir insanlık düşmanı olsun ki?
O bir deli, şiddete başvurabilecek bir şizofren. Çektiği işkencelerden kurtarılması gerek ya da bir kurumda tedaviye alınmalı. Moro size söylemedi mi?
Moro mu? İkinci şubedeki Moro mu?
Elbette, ona her şeyi izah ettim. Size ulaşmadı mı? Ah tabii, o bir Fransız ve onlar her şeyi kendilerine saklarlar, öyle değil mi?
Belki de iletişim raporlarına dikkatli bakmadığımdan.
Bakın, dedi Kroger hala debelenerek ama yatakta dik oturur bir halde. Her illatamı Almanya'da tedavi ettim. Nerede olduğunun önemi yok. Onun hayatını kurtardım. Ama beni ona götürmelisiniz ki ben de ona elbiselerimin içindeki ilaçları verebileyim. Sağ kalması ve amaçlarınıza hizmet etmesinin tek yolu bu.
İlgi çekici bir senaryo, dedi Witkowski. O bir isim listesi getirdi, biliyorsunuz. Yüzlerce isim var içinde.
Kim bilir onları nereden edindi, diye araya girdi Gerhard Kröger. Almanya'nın uyuşturucuya bulanmış fareleriyle birlikte seyahat etmiş. Bazıları doğru, bazıları yanlış olabilir. Bu yüzden beni tarafsız bir bölgede ona götürmelisiniz ki gerçeği öğrenebilelim.
Tanrım, her yolu deneyecek kadar çaresizsiniz değil mi?
Neden mesela?
Siz de bal gibi biliyorsunuz, was ist doktor. Biraz başka şeylerden konuşalım, olmaz mı?
Neden mesela?
Babanızdan mesela, Fatır. Bir sakıncası var mı?
Ben asla babamı tartışmam efendim, dedi Kroger. Gözleri boş boş, anlamsızca duvara, boşluğa bakıyordu.
Ama sanırım tartışmamız gerek, diye ısrar etti albay. Bakın, sizin hakkınızda inceleme yaptırdık. Hepiniz hakkında ve babanızın bir kahraman olduğu görüşüne vardık. Almanya'nın aydınlık bir kahramanı.
Hayır, o bir hain.
Ama biz öyle düşünmüyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmak istiyordu. Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların, sonunda Hitler'in içi boş zırvalığını ve katillerini görüp %100 ölümüne olmasa da hayatını tehlikeye atarcasına bir karara vardı. Gerçek bir kahraman o doktor.
Nein, o vatana ihanet etti.
Kroger yatakta top gibi zıplayıp deli gömleği içinde kıvranmaya başladı. Acı çekiyordu. Gözlerine yaşlar dolmuştu.
Cimnazyum sırasında, sonra da üniversitat boyunca okuldaki çocuklar hep döverlerdi beni. Senin baban bir hain de bunu hepimiz biliyoruz. Ve neden Amerikalılar onu tutup belediye reisi yaptılar? Hiçbirimiz onu istemiyoruz ki. Tanrım, ne işkenceydi.
Bu yüzden siz de onun asla tamamlayamadığı şeyi telafi etmeye karar verdiniz, öyle mi Herr Kröger?
Beni böyle sorguya çekmeye hiç hakkınız yok, diye çığlık attı cerrah dimdik oturarak. Gözleri kızarmış, yaşla dolmuştu. Hiçbir insanın, hatta düşmanların bile özel hayatlarına karışılmaz.
Buna saygım soysuz, dedi Witkowski. Sandalyede dimdik oturuyordu ama siz bir istisnasınız doktor. Çünkü siz çok zekisiniz. Size satılan pisliği ve sonra sizin de sattığınız pisliği aslında yemeyecek kadar eğitimlisiniz. Söyleyin bana, rahmin dışındaki yaşamın kutsallığına saygı duyar mısınız?
Tabii ki, hayatı solumak, yaşamaktır.
Yahudiler, çingeneler, sakatlar, zeka özürler ve kadın erkek eşcinseller de dahil mi buna?
Bunlar siyasi kararlardır, hekimlik mesleğinin sınırları haricinde kalırlar.
Doktor, sen bir orospu çocuğusun ama bak sana ne diyeceğim. Şu peşine düştüğün latama götürebilirim seni. Sırf seni dinleyip suratına tükürmesini seyretmek için. Siyasi kararlara midemi bulandırıyorsun.
Wesley Sorensen, Washington'daki bürosunun köşe penceresinden caddedeki sıkışık trafiği dalgın gözlerle izliyordu. Sahne aynı, içi böcek dolu bir bulmaca kutusuna benziyordu. Böcekler uğraşıyor uğraşıyor, bir sonraki yatay tüpe varmaya çalışıyor ama kendilerini bir başka yer açılan bir başka tüpün içinde buluyorlar ve bu böyle sürüp gidiyordu. Bu görüntüler düşüncelerinin görsel yansımalarıydılar adeta. Konsolosluk operasyonları müdürü bu karara varıp koltuğunu yana döndürdü. Masasındaki not yığınlarına baktı. O günün sonunda bürosundan çıkmadan önce hepsi imha edilecekti. Bilgiler birbiri ardınca o kadar hızlı geliyordu ki zihnindeki koridorları tıkıyordu. Her bilgi bir bomba gibi patlıyordu.
Fairfax'ta gözaltına alınan iki Alman, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısını ve beyaz saray sözcüsünü bu neo-nazi avına bulaştırmışlar. Ayrıca daha pek çok isimden de söz etmişlerdi. CIA'in en üst kademelerine sızılmıştı. Daha kaç teşkilata bulaşmışlardı? Savunma Bakanlığı'nın iletişim laboratuvarlarının birinde Neo'nun teki bütün bir yıllık araştırmaları bilgisayarlardan silmiş, sonra da Münih'e uçan bir Lufthansa içinde izini kaybettirmişti. Senatörler, milletvekilleri, nüfuzlu iş adamları, hatta medya mensupları bile Nazi çamuruyla lekelenmişlerdi. Ama açık bir kanıt yoktu. Derken İngiliz dışişlerinden biri yakalanmış, kuşkusuz İngiliz hükümetinde diğer etkili kişilerin de adlarını vermiş ve böylece bir kanıt gelmişti. Son olarak Claude Moreau temizdi ama Paris'teki Amerikan Büyükelçiliği temiz değildi. Yüce Tanrım, hele hele bu en son gelen bilgi ya doğruysa, Büyükelçi Cortland'ın karısı. Suçlamalara karşı suçlamalar fırtınasıydı bu. Sinsi imaların, haince yakıştırmaların, dehşetle inkar edildiği bir kasırgaydı. Kan dökülecek bir muharebe meydanıydı. Masumlar ölümcül yaralar alacaklar, suçlular da sahneyi terk edip gideceklerdi. Sanki çıldırmış McCarthy döneminin akıldan yoksunluğu 30'lu yılların Nazi deliliğiyle birleşmiş gibiydi. Her tarafta aydın düşünceden nasibini almamış, korkularını bastıracak, nefretlerini kusacak bir zemin bulmuş olmanın sevinciyle naralar atan liderlerin öncülüğünde sık saflar oluşturarak yürüyüşe geçmiş olan şu buntlar. Fanatiklik hastalığı tüm dünyaya yeniden yayılıyordu. Nerede duracaktı bu? Eğer duracaksa tabii. Ancak şu anda Sorenson'un aklını meşgul eden şey ne meşgul etmesi, onu şok eden şey, Cortland'ın ikinci eşi Janet Clunes hakkında faksa geçilen bir ön bilgiden sonra gelen istihbarattı. Bu imkansız görünüyordu. Birkaç dakika önce gizli hatlardan Drew Latham'a da söylemişti defalarca. Buna inanamıyorum. Witkowski de böyle diyordu. Chicago'dan inceleme sonuçları gelene kadar. Sonra başka bir şey daha dedi. Aslında sadece fısıldarcasına söyledi bunu. Sesi güç bela çıkıyordu ama kelimeleri çok netti. O bir zonnenkind. Bu da ne demek Drew, biliyor musun? Karim bana aktardı. Vahşice bir şey bu Wes ve asla olamaz. Bebekler, çocuklar her tarafa gönderiliyor. Bir iki şeyi atladın diye kesti Sorenson. Seçilmiş çocuklar, saf Aryan kanı. IQ ortalamaları 270'i geçen ana babalar, aşağısı kurtarmıyor. Bunu biliyorsun ha? Bunlara Lebensborn'un yani hayat pınarının ürünleri deniyordu. SS subayları mümkün olan her fırsatta İskandinav sınırlarına en yakın yerlerdeki ya da sınırların ötesindeki sarı saçlı mavi gözlü Kuzey Avrupalı kadınları hamile bırakıyorlardı. Delilik bu. Deli dediğin Heinrich Himmler, bu onun fikriydi. Bu olmuş mu? Savaştan sonra yapılan istihbarat araştırmalarında ortaya çıkarılamadı. Varılan sonuç Lebensborn planının ulaştırmadaki güçlükler ve tıbbi değerlendirmen için çok fazla zaman harcanması yüzünden yürürlükten kaldırılmış olduğuydu. Witkowski bunun yürürlükten kaldırıldığına inanmıyor ama. Sessizlik. Daha sonra Sorenson konuştu. Kaldırılmış olduğuna kanaat getirmiştim dedi ama artık emin değilim. Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Serin kanlı olun ve fazla konuşmayın. Eğer Neo'lar Kröger'in hayatta olduğunu öğrenirlerse onu bulana kadar ortada kim varsa herkesin cesedini çiğner geçerler. Eğer şanslıysak bizim taraftan kimse ölmez. Sözlerin kanımı dondurdu Wes. Antinayuslara bir sinyal çek, ödülü aldığını söyle onlara dedi Sorenson. Tanrı aşkına niye? Çünkü şu aşamada hiç kimseye güvenmiyorum ve tüm kanatlarımızı tarayıp kontrol ediyorum. Sana söylediğimi yap. Bir saat veya daha az bir süre sonra. Bir gelişme olursa beni ara. Konuşmaları böyle sona ermişti ve eski istihbaratçı şimdinin konsolosluk operasyonları müdürünün safında gelişmeler olmuştu.
Hiç kimse o güne kadar bir Sonnenkind bulamamıştı. Bir zamanlar kendilerinden şüphe edilen çocuklar bile resmi belgelerden ve bu kimsesiz yetimleri yanlarına alan mükemmel bir şekilde Amerikanlaştırılmış şefkatli çiftlerden dolayı tamamen masum çocuklar olarak görülmüşlerdi. Ama şimdi bir Sonnenkind ortaya çıkmıştı. Yetişkin bir kadın, bir zamanların Nazi Almanyası çocuğu, şimdinin epeyce gıpta edilen başarılı bir akademisyeni olup Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisini ağına düşürmüştü. Eğer gerçekten bir Sonnenkind varsa bu ancak o kadın olabilirdi. Sorenson telefonunu kaldırıp FBI başkanının özel numaralarını suçladı. Knox Talbot FBI başkanı için iyi adamdır demişti.
Buyurun.
Ben Sorenson operasyonlardan, sizi rahatsız etmiyorum ya.
Yok canım, bu hatta etmiyorsunuz. Sizin için ne yapabilirim?
Yetkilerimi aşacağım. Sizin alanınıza girmek durumundayım ama başka seçeneğim yok.
Bazen başka çare kalmaz dedi FBI başkanı. Hiç karşılaşmadık ama Knox bana onun arkadaşı olduğunuzu söylemişti ki bu bana yeter. Evet, hangi alanıma gireceksiniz söyleyin bakalım.
Aslında henüz o aşamaya gelmedim ama bunu istiyorum sanırım, mecburum da.
Başka seçeneğim yok demiştiniz.
Olduğunu hiç zannetmiyorum, ancak bunun operasyonlar bünyesinde kalması gerek.
Öyleyse beni aramak neden? Kendi başınıza hareket etseydiniz daha iyi olmaz mıydı?
Bu olayda değil, kestirme bir yola ihtiyacım var.
Pekala, başla Wes. Knox sana böyle diyor, ben de Steve. Senle benle konuşalım lütfen.
Peki, adını biliyorum. Steven Rosbican, yargı gücünün önemli şahsiyetlerinden.
Benim ekiplerimin halkla ilişkileri iyidir. Ben de bir zamanlar beyaz bir Los Angeles yargıcıydım. Siyahlar benim adil davrandığımı anladıklarından talihim yaver gitti. Ne istiyorsun?
Illinois, Marion ilçesinde bir birimin var mı?
Eminim ki vardır. Illinois'nin tarihimizdeki yeri çok eski. Hangi şehir?
Centralia.
Çok yakın. Neye ihtiyacım var?
Bay ve bayan Charles Schneider hakkında elinde ne varsa, ölmüş olabilirler. Elimde bir adres de yok. Ama Almanya'dan 30'lu yılların başlarında ya da ortalarında göç etmiş olabilirler.
Bu bilgi yeterli değil.
Farkındayım. Ama soruşturmamız bağlamında ve o dönemleri düşünecek olursak büronun onlarla ilgili bir dosyası olabilir.
Eğer bir dosyamız varsa onu alacaksın. Peki asıl istediğin nedir? Bu işte çok yeni değilim ama yine de anlayamadım.
O zaman açıklayayım Steve, şu anda iç işlerine ait bir alandayım ki bu senin arazin. Ayrıca soruşturmam için sana bu verileri neden istediğime dair bilgi de veremiyorum. Eski günlerde olsaydık av köpeği J. Edgar ya hemen bilgi talep eder ya da adamın suratına telefonu kapatıverirdi.
Ben o lanet herif değilim ve büro o zamandan beri hatırı sayılır biçimde değişti. Eğer gizliden veya açıktan birbirimizle işbirliği yapamıyorsak ne işe yararız biz?
Yönetmeliklerde belirtilmiş.
Biraz riayetsizlik hoşuma gider diye sözünü kesti Rosbican. Bana gizli faks numaranı ver. Elimize ne geçerse hemen ulaştırırız.
Çok teşekkür ederim dedi Sorenson ve senin de önerdiğin gibi şu andan itibaren ne yapıyorsan tek başıma yapacağım.
Bu lanet durum ne?
Seni sevmeyen 6 tane asık suratlı adamla kongre komisyonunda karşılaştığında anlarsın.
O zaman ben de bir avukatlık firmasına gider ve çok daha fazla para kazanırım.
Bakış açını sevdim Steve. Sorenson FBI başkanına gizli faks numarasını verdi. 38 dakika sonra operasyonların faks makinesi bir bip sesiyle FBI'dan gelen tek sayfalık acil belgeyi aldı. Karl ve Johannes Schneider ana vatanları olan Almanya'dan ayrılarak 12 Ocak 1940'ta ABD'ye Cicero, Illinois'deki akrabalarının yanına göç ettiler. Akrabaları genç Karl'ın optometri alanında bir iş bulabilecek kadar teknik açıdan becerikli olduğunu belirterek onlar için kefil oldular. O sıralarda Carl Schneider'ın yaşı 21, karısının ise 19'du. Almanya'dan ayrılmaları için beyan ettikleri neden Johanne'nin dedesinin Yahudi olması ve bu nedenle Stuttgart'taki Aryan Irk Araştırma Bakanlığı tarafından kendisine ayrımcı muamele yapılmasıydı. Charles adını almış olan Bay Schneider, 1946 Mart'ında Centralia'da bir optometri atölyesinin sahibi oldu ve göçmen bürosuna başvurarak ana babası bir otomobil kazasında ölmüş, küçük bir kız olan yeğeni Janine Klunitz'in göçmen olarak yanına gelmesi için izin verilmesini talep etti. Dilekçe kabul edildi ve Schneider'lar yasal olarak çocuğu evlat edindiler. 1991 Ağustos'unda Bayan Schneider kalp yetmezliğinden öldü. 76 yaşındaki Bay Schneider ise hala Centralia, Illinois'de Cypress Caddesi 121 No'da ikamet etmektedir. Emekli olmuştur ama haftada iki kez iş yerine gider. Bu dosya 2. Dünya Savaşı'nın başında Alman mültecilerinin göz hapsinde tutulduğu zamandan kalma raporlarına dayanmaktadır. Bu araştırmayı yapan bölge ajanının görüşü dosyanın kapatılması gerektiği yolundadır. Çok şükür öyle olmamış diye düşündü Sorenson. Eğer Charles Carl Schneider gerçekten de bir Sonnenkind bakıcısı ise Sonnenkindlerin bir şebeke işi olduğu düşüncesinden hareketle kendisinden çok değerli bilgiler edinilebilirdi. Böyle bir şebekenin varlığını yadsımak saflık olurdu. ABD göçmen işlemlerinde teknik bürokrasi çok karmaşıktı. Sistemi değiştirmek zorunluydu. Artık iş işten geçmişti ama buzdaki çatlak şimdi altındaki bozuk suları açığa çıkarabilir, bugüne uzanan pislikleri ortaya koyabilirdi. Sorenson telefonunu kaldırıp sekreterini bağlayan düğmeye bastı. ''Buyurun efendim.'' ''Bana Illinois, Centralia'ya veya en yakınında bir yere giden uçakta bir yer ayır. Takma bir adla tabii. Adı bana da söylemeyi unutma.''
''Ne zaman sayın müdürüm?''
''Bu öğleden sonraya eğer mümkünse. Sonra karımı bağla. Akşam yemeğine evde olamayacağım.'' Claude Moore'u Nürnberg Hastanesi'nden baş operatör Dr. Hans Trautmann hakkında Nürnberg Almanya'dan gelen şifresi çözülmüş bir dosyayı inceledi. Hans Trautmann, 21 Nisan 1922'de Dr. Erich ve Dr. Marlene Trautmann adlı iki ekibin oğlu olarak Berlin'de doğdu. İlkokul yıllarında yüksek bir zeka derecesi belirtilerini gösteriyordu. Rapor Trautmann'ın Hitler Gençlik Hareketi'nde geçirdiği kısa bir dönemi olduğunu, Wehrmacht'ın sağlık birlikleri olan Sanitat Struppe'nin genç bir doktor olarak Nürnberg Tıp Fakültesi'nde görevlendirildiğini anlatarak devam ediyordu. Savaş sonrasında Trautmann Nürnberg'e geri döndü. Burada eğitim görüp beyin ameliyatları üzerine ihtisas yaptı. 10 yıl içinde de yaptığı ameliyatlardan aldığı puanlarla özgür dünyada olmasa da kendi ülkesinde başta gelen beyin cerrahisi operatörlerinden birisi oldu. Kişisel yaşamına gelince bu konuda az şey biliniyor. Elke Müller diye birisiyle evleniyor. Bu evlilik 5 yıldan sonra çocuk olmadan sona eriyor. O zamandan beri de Nürnberg'in en gözde semtlerinden birinde şık bir apartmanda oturuyor. Varlıklı bir insan, sık sık en pahalı lokantalarda yemek yiyor, ayrıca aşırı bir seyahat tutkunu olarak da biliniyor. Konukları arasında tıp alanındaki meslektaşları, Bonn siyasetçileri, sinema ve televizyonun en tanınmış kişileri bulunuyor. Özetleyecek olursak eğer bir özetleme mümkünse tıbbi becerilerini savurgan yaşantısını karşılamak amacıyla kullanıyor. Moore telefonunu kaldırıp kendisini Nürnberg'deki adamıyla doğrudan ilişkiye geçiren numaraları tuşladı.
Evet dedi Almanya'daki ses, benim.
Eldeki bütün verileri gönderdim.
Hayır göndermemişsin. Elke Müller'le ilgili ne bulabilirsen dök ortaya.
Trautmann'ın eski karısı mı? Niye? O tarih oldu.
Çünkü anahtarı o, geri zekalı. Bir ya da iki yıldan sonra bir boşanma anlaşılabilir. 20 yıldan sonra da mükemmelen kabuldür. Ama 5 yıldan sonra değil. Ortada bir şeyler olmalı. Senden istediğimi yap ve mümkün olduğu kadar hızla bana malzemeyi faksla.
Ah bu apayrı bir konu ama diye karşı çıktı Nürnberg'deki ajan. O kadın şimdi Münih'te yaşıyor, kızlık soyadıyla.
Müller soyadıyla tabii. Adresi var mı sende?
Olmaz olur mu? İkinci şubenin ajanı adresi verdi. Öyleyse bir önceki emrimi unut, fikrimi değiştirdim. Geldiğimi Münih'e bildir. Bu hanımla bizzat tanışmak istiyorum.
Nasıl istersen, ama bence sen çıldırmışsın.
Herkes çılgın dedi Moro. İçinde yaşadığımız çağ çılgın.
29. ayrımın sonu. Sayfa 353.